Ayrım 11.
Tanı. Önce sen kararını ver. Olur de, olmaz de. Sonra düşünürüz ötesini. Ben izin verirsen gidiyorum. Çok işim var bugün. Nereye gidersin be oğlum? Hazırlıklar bugün biterse bir yoklama gezisine çıkmamız lazım. Bursa'ya doğru. Gece yola çıkarız herhalde. Gitmeden sana uğrarım. Mustafa Kemal Paşa bir kez daha eğildi, annesinin elini öptü. Zübeyde öbür elini oğlunun başına koymuştu. Birden meraklandı. Abe çocuk, bak gene saçların ıslak. Yıkanırsın er sabah er akşam, çıkarsın sokaklara. Ali Çavuş der, cephede de bir gün olsun yıkanmadan çıkmamıştır çadırından. Hava soğuk, kazalıdır bu. Değildir Ankara'nın havası Selanik gibi ılımancık. Serttir. Mustafa Kemal şimdi tam bir Rumeli ağzıyla yanıtlıyordu annesini. Ama sen üretmedin mi bana? Sen değil miydin Rafla çiftliğinde er Allah'ın günü beni leğene oturtup çitileye çitileye yıkayan? Adi anacığım, bir emrin var mı? Allah ayrını versin senin. Yok bir istediğim. Olursa söylerim Salih'e. O ne istersem yapar. Sen hiç merak etme. Allah işini rast getirsin. Kem gözden, kem nazardan saklasın seni. Yaşlı anne hızlı hızlı okumaya başladı içinden. Oğlunun üstüne üfledi birkaç kez. Sonra elini bıraktı. Fikriye Hanım ve ötesi. Mustafa Kemal annesinin odasından çıktıktan sonra belki de Zübeyde Hanım'la konuştuklarının etkisinde kalarak bir kez daha Fikriye Hanım'ın odasına uğramak zorunluluğunu duydu. Geç kalmaktan korkmakla birlikte kararlı adımlarla yürüdü ve genç kadının kapısını vurarak içeri girdi. Fikriye Hanım bir şezlonga uzanmış, üzerinde ince bir pike, üstünde bir ev elbisesi. Kumral, kıvırcık saçları omuzlarına dökülmüş, hala güzel ve zarif. Kitap okuyordu uzandığı yerde. Kapının vurulduğunu ve hemen açıldığını duyar duymaz doğruldu. Yüzünde umutlu bir ifadeyle yerinden kalkmaya çalıştı. Son derece nazik. "Buyurun efendim," dedi. "Rica ederim, yerinden kımıldama Fikriye. Merhaba. Nasılsın kızım?" "Paşam. Kalkma, kalkma. Nasılsın bakayım?" "İyiyim, iyi. Çok iyiyim. Ateşin?" Biraz var, 37,5. Ateş gene de ama. Genç kadın çaresizlikle başını salladı. Siz nasılsınız paşam? İyi, büyük bir varta atlattık. Mütareke imzalandı şükür, biliyorsun değil mi? Evet duydum, çok sevindim. Ama dün gece hiç uyumamışsınız. Hepimiz telgraf başındaydık. Bütün gece İsmet'le konuşmam gerekti, Fikriyeciğim. Salih'ten sonunda karar verdiğini öğrendim. İsviçre'ye gidiyormuşsun. Sevindim, çok sevindim. Aferin sana. Madem istiyorsunuz, benim için artık bu bir emirdir. Benim istemem değil, asıl senin istemen önemliydi. Demek ki iyi olmayı istiyorsun. Bu güzel. İstiyorsan iyi olursun çünkü. İyi olacaksın. Peki paşam, ama izin verirseniz sanatoryuma değil, bir dinlenme evine, bir preventoryuma gitsem... Daha iyi değil mi paşam? Sanatoryum beni biraz korkutuyor. Nasıl istersen. Önemli olan senin doktor nezaretinde dinlenmen ve bakılmandın. Bu hastalığın yegane tedavisi budur. Peki size kim bakacak? Buna üzülüyorum. Hep bunu düşünüyorum. Mustafa Kemal herhalde müjdeci kuşlar ona bir şeyler ilettiler diye düşündü. Ama düşüncesini açıklamadı. Ali Çavuş ne güne duruyor? Askerlikte bana hep o baktı, diye genç kadının yüreğini rahatlatmaya çalıştı. Ne güzel, insanın Ali Çavuş olası geliyor. Kendine iyi bak, hemen iyi ol. Memlekete dön, nöbeti sen devral. Bundan kolay ne var? Bu emirlerinizi yerine getireceğim paşam. Şimdi Salih ile konuşacağım. Hemen gerekenleri yapsın. Sen de ne lazımsa, ne istiyorsan söyle Salih'e, istediklerini hazırlasın. Hadi canım. Bana müsaade. Bu kararına çok sevindim, bilesin. Fikriye, odadan çıkan ve sanki yalnız onun odasını değil, tüm dünyayı bomboş bırakan Mustafa Kemal'in ardından uzun uzun baktı, hüzünlü gözlerini kapadı ve iç sesini dinledi. Sevindi. Çünkü kurtuluyor benden. Sanki üstünden ağır bir yük kalkıyor. Zaten o beni hiç sevmedi. Sevmedi. Bunu da saklamıyor. Dürüst ol. Sen de böyle bir şey beklemedin ondan. Yoksa bekledin mi? Allah'ım, bir kere olsun seni seviyorum demesini ne kadar çok bekledim ben. Keşke gitmiyorum deseydim. Öleceksen burada, onun yanında ölseydim. Ama ben ölmek de istemiyorum ki. Yüzünü elleriyle kapattı. Şimdi ağlıyordu. İstemiyorum. Onunla olmak, ben onunla olmak istiyorum. Rabbim, yoksa çok şey mi istiyorum? Ama istiyorum, istiyorum. Genç kadın, buna hakkın var ama diye düşünürken acıyla inledi. Gerçekten var mıydı? Bu soru onu hep tedirgin ediyordu. Hep. Hayat onu tanıyıncaya kadar Fikriye'ye hiç gülümsememişti. Annesi, ardından babası ölmüş, Fikriye kız kardeşi Jüri de ağabeyi Enver'le bir başlarına kala kalmışlardı. Babası Miralay Hüsamettin Bey, Ragıp Efendi'nin kardeşiydi. Duygulu, aydın, sağlam bir askerdi. Çocuklarını iyi yetiştirmişti. Zübeyde Hanım Ragıp Efendi ile evlenmeseydi Fikriye Mustafa Kemal'i nereden tanıyacaktı? Sırf bu sebeple Zübeyde Hanım'a inanılmaz bir minnet duyar, gücünün çok üstünde bir sabırla ona saygı gösterirdi. Makbuliye de öyle. Çünkü kız kardeşi Jüri de veremden öldükten, ağabeyi onları bırakıp gittikten sonra büsbütün yalnız kalan Fikriye'nin tek sığınabildiği yer Zübeyde Hanım'ın evi olmuştu. Zübeyde Hanım bu terbiyeli, duyarlı, zarif genç kızı ikinci kocasının bir emaneti gibi görüyordu. Seviyordu da. Ama zamanla genç kız Mustafa abisine duygusal bir yaklaşımla ilgi duyduğunu belli edince ananın duyarlı antenleri aldığı mesajları beğenmedi. Yeri geldikçe bunu ona belli etmekten de çekinmedi. Hakaretlerdeki evde Zübeyde Hanım'ın yalnız günlerine yine de Fikriye eşlik ediyordu. Ankara'da meclis açılınca İstanbul'da hükümet ve Şeyhülislamlık birlikte çalışarak 1. İdari Örfiye Divanı Harbi aracılığı ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idama mahkum etmişti. 13 Mayıs 1920. O günlerin ünlü gazetelerinden Peyam-ı Sabah'ta bu haber yayınlandı. 24 Mayıs tarihli gazetelerde halife padişah tarafından onaylanan kararı damat Ferit Paşa bütün imparatorluk yönetim örgütlerine duyurdu. Haberin annesi tarafından duyulduğu zaman evde çıkacak paniği çok iyi bilen Mustafa Kemal, emirleri Ali Çavuş'u bir mektupla birlikte hemen İstanbul'a göndermişti. Ama gazete eve Ali Çavuş'tan önce gelmiş, Fikriye yaralı anneye haberi okumak zorunda kalmıştı. Zübeyde Hanım yüreğinin bütün yangınıyla dövünüyordu. Fikriye belki en az onun kadar dipten ve derinden yaralanmıştı. Ali Çavuş, hakaretlere gelip Mustafa Kemal'in mektubunu anasına teslim ettiğinde ve paşanın sağlık haberlerine keyifli olduğuna anacığını inandırdığında ortalık yatışır gibi oldu. Ama işte bu hengamede Fikriye de kararını vermişti. Onu yalnız bırakmayacak, koşullar ne olursa olsun Mustafa Kemal'in yanına gidecekti. Gerçi koşullar çok son derece zordu. Ama bu sevdalı, genç kız önüne çıkan zorlukları yenmesini bildi. Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Naci Bey'e bir mektup yazarak hangi yolla Ankara'ya ulaşabileceğini sordu. Kaymakam haberi Ankara'ya da duyurmuştu. Sonunda Fikriye Hanım, Kırım adlı emin bir balıkçı teknesiyle İnebolu'ya doğru yola çıktı. Kaymakam Naci Bey, Ankara'dan aldığı talimata uyarak Fikriye'yi geleceğin başkentine esenlikle gönderdi. Mustafa Kemal'in o zaman Ankara istasyonunda kaldığı binaya iş arkadaşları direksiyon adını vermişti. Dostlar arasında da bu binanın adı villaydı. 1920'nin son ayına girilmişti. Soğuk bir kış başlıyordu. Her şey kısıtlı ve hiçbir şey en iyisi değildi. Mustafa Kemal'e emirerleri ve muhafızları bakıyordu. Yalnız ve yorgundu paşa. Ayrıca iç politika zor günler yaşıyordu, savaş koşullarına ek olarak. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Reis Paşa'nın toplantıları, tartışmaları, uykusuz geceleri birbirini kovalarken Ankara'ya ulaşabilen Fikriye adeta olaya el koymuştu. Direksiyon binası yetersizdi. Paşa bakımsızdı. Yemekler ihtiyacı karşılıyor gibi değildi. Yeni bir yer arama fikri böylece ortaya çıktı. Ruşen Eşref ve eşi herkes gibi Mustafa Kemal'in de Çankaya'ya gelmesini istiyorlardı. İşte bu sırada Salih Bey'in oğlu Cemil Bozok'un yazdığı gibi Bulgurlu ailesi tarafından paşaya tahsis edilen köşk gündeme geldi. Güzel görünümlü, Çankaya'nın en egemen yerinde Faruk Nafiz Çamlıbel'in kartal yuvasına benzettiği köşkün büyük ağaçlarla çevrilmiş bahçesi, çeşmeleri ve bu çeşmelerin doldurduğu büyükçe bir havuzu vardı. Bu köşke taşınma işlemleri, düzenlemeler, eşyalar bütünüyle Fikriye'nin denetiminde yapıldı. Mustafa Kemal memnundu. Eve, ev eşyasına, dekorasyonuna, kısası en ayrıntılı ev özelliklerine meraklıydı paşa. Arkadaşlarının evinde bile düzenlemeyi beğenmemişse herkesi yerinden kaldırıp bazı değişiklikler yapmaktan zevk alırdı. Resimlerin yerini değiştirir, renk uyumsuzluklarının üstünde durur, çarpık levhaları düzeltirdi. Ama Fikriye işe el koyunca bütün bunlara gerek kalmamıştı. Bu genç kız yalnız paşanın istediklerini değil, isteyip de söyleyemediklerini bile içgüdüleriyle seziyor, yerine getiriyordu. Bu da Mustafa Kemal'e rahatlık veriyordu. Yorgundu, başı dertteydi. Fikriye'nin Ankara'ya geldiği o günlerde Yunanlılar bütün cephelerde harekete geçmişti. Anadolu isyanları, özellikle Çerkez Ethem, memleketin yazgısını zorluyordu. Anayasa çalışmaları başlamıştı. Savaşı sonuçlandıracak büyük taarruzun gizli hazırlıkları yürütülüyordu. İşte bu yorgun günlerde Mustafa Kemal köşk mutfağına girip ne yemek var diye tencere kapaklarını bir bir açtığında 100 ağartıcı hizmetlerle karşı karşıya kalıyor ve seviniyordu. Gömlekleri tertemiz, düğmeleri dikilmiş, her şey ütülü, her zaman yıkanma imkanı olan bu ortamda ara sıra dipten, derinden ona ulaşan bir piyano sesi, "Mani oluyor halimi, takrire hicabım" gibi anlamlı bir şarkı, köşk hizmetkarlarının sıcak, güvenli, güler yüzlü hali bu yorgun savaşçıya doğrusu çok iyi geliyordu. Her şeye rağmen belki de o, yalnızca kışla adamı değildi de düzenli aile özlemi çeken bir toplum erkeğiydi. İşte bunları düşünerek o gün Fikriye, "Ama benim hiç hakkım yok mu, hiçbir şey beklememeli miyim?" diye ağlıyordu. Bütün bunlar bir dehanın ağır hizmetlerini kapsayan bu sorumluluklar, ona hep mükemmeli sunma çabasının verdiği gerilim ve yorgunluk. Sonra Ankara'nın alışık olmadığı sert havası. Çevrenin Mustafa Kemal'e, dolayısıyla da ona olan çeşitli olumsuz tutumları, paşayı çekemeyenlerin yollara döşediği dikenler. İşte genç kız sonunda hastalanmıştı. Doktor Adnan Bey'in teşhisi kesindi. Verem olmuştu. Ve şimdi sevgili Reis Paşa onun Avrupa'ya gidip tedavi olmasını istiyordu. Neden? Olaylı Bursa gezisi. O akşam Millet Meclisi'nden kalabalık bir grup arkadaşıyla Çankaya'ya dönen Mustafa Kemal çok yorgundu. Sofrada kimse onun düşüncelerini dağıtamadı ve havayı hafifletemedi. Sonunda paşa arkadaşlarından izin isteyerek çalışma odasına geçti. Orada alışık olduğu kanepeye uzun oturdu. Başı yastığa dayalı, gözleri kapalı. Bir ara kapı usulca açıldı. Salih Bey yavaş yavaş yaklaşarak paşaya baktı. Mustafa Kemal hemen fark etmiş ve kımıldamıştı. "Gel yaver, uyumuyorum." "Çok yorgunsunuz. Buna ne zamana kadar ve nasıl dayanacaksınız? Mütareke de imzalandı. Artık biraz dinlenmeniz şart değil mi?" "Şart. Ben de düşünüyorum. Dinleneceğiz. Allah isterse. İsmet imzayı attı. Anamın keyfi yerinde. Fikriye İsviçre'ye gitmeyi kabul etti. Biz de..." Doğruldu, keyifle dizine vurdu. "Bursa'ya gidiyoruz yaver, bu kesin." "İnanamam, ne zaman efendim?" Mustafa Kemal Paşa şimdi yaveriyle keyifli keyifli konuşuyordu. Yorgunluğu geçmişti, ciddiydi. "En geç yarın. Zübeyde Molla'ya bizim meseleyi açtım. Daha doğrusu o açtı. Ben sıkıldım. Annem telaşlandı ve heyecanlandı. Ama iyiydi. Kızı sen gör dedim. Sen kararını ver, sonra da ben kararımı vereceğim dedim. Peki buna ne dedi? Şimdi bütün mesele anam kızı nasıl görecek, nerede görecek? Bütün mesele bunu ayarlamakta. Bu da sana düşüyor başyaver. Bir şeyler düşünmelisin. Efendim, Neşet Ömer Hoca hanımefendi annemizin mutedil bir iklimde yaşamasında fayda var diyor. Ve bunu hep tekrarlıyor. Yani, bu tekliften hareket ederek tedavi ve istirahat için kendilerini İzmir'e gönderemez miyiz diyorum. Bak çocuk, düşünmeye değer güzel bir teklif bu. Benim de sana bir teklifim var. Latife'ye hemen bir telgraf çekeceksin. Onu Bursa'da beklediğimi söyleyeceksin. O da gelsin. Ne diyorsun? Salih inanamamış gibi durdu. Herhangi bir yanıt vermedi. Neden durdun? Durmadım paşam. Durmadım da kulaklarıma inanamadım. Şimdi kız, Latife Hanım, çıldıracak. Latife hanımefendi yani, affedersiniz efendim. Mustafa Kemal çok uzun zamandan beri ilk kez kahkaha ile gülüyordu. Bu gülüş arasında aman Salih dedi. Kadınca olaylar. Gecenin yoğun bir kabus gibi Latife'yi sardığı saatlerde genç kadın gramofonda çalmakta olan Viyana valsini yarıda keserek sinirli sinirli bir sigara daha yaktı. Odada dolaşmaya başladı yine. Lambalar kısıktı. Dolaşmaktan yorulunca durdu, ellerini göğsünde kavuşturdu, bir süre uzakları dinledi. Mustafa Kemal'in sesiydi dinlediği. Sen Latife değil, Latifsin, Latifsin, Latifsin diye yineliyordu. Latife elindeki sigarayı çaresizlik içinde külleye bastırdı. Ama yüreğinde duyduğu o kısık, buğulu ses onu bırakmıyordu. Hadi bakalım yaver, al eline kalemi, yaz başına geleni. Şimdi elleri arkasında kenetlenmiş, başı uzaklara doğru uzanmış, sanki Mustafa Kemal'e ulaşacakmış gibi bir atılım öncesindeydi. Ne diyordu paşa? Bunları gerçekten söylemiş miydi? Yoksa bütün bunlar insanı çıldırtacak bir rüya mıydı? Sen bana savaş yorgunluklarımı unutturdun çocuk. Latife başını salladı. İmkansız. Ama o ses ısrar ediyordu. Evinde bana huzur verdin. Ne zaman? Ve sonra, öyleyse beni de Ankara'ya alın yalvarmaları ve paşanın kesin çıkışı. Hayır, beni burada bekleyeceksin. Demek ki bekleyeceğim. Ama daha ne kadar? Neden? Benim sensiz geçirecek bir tek dakikam yok. Peki ya sen? Senin? Latife içten içe haykırıyor. Bensiz ne yapıyorsun Mustafa Kemal Paşa? Latife'nin sesi bir feryat gibi yükselince genç kadın kendi sesiyle uyandı sanki. Aman Allah'ım, kendi kendime konuşuyorum. Yoksa delirdim mi ben? İşte tam bu sırada beyaz evin kapı zili acı acı ve uzun uzun çaldı. Latife bir an durup dinledi. Oda kapısını hızla açtı, sonra dışarı seslendi. Ahmet Efendi! Ahmet Efendi aşağıdan yanıtlıyordu. Kapıya bakmaya gidiyorum küçük hanımefendi, merak etmeyin. Hah iyi, yoksa ben gidecektim. Ve yaşlı Ahmet Efendi'nin ayak sesleri. Latife kapıda öylece bekliyor. Sonunda Ahmet Efendi geldi. Gecelik entarisinin üstüne yeleğini giymiş, başında beyaz takkesi, elindeki bükülü kağıdı uzattı. Telgraf efendim, Ankara'dan gelmiş. Latife atmaca gibi uzanarak telgrafı aldı. Sonsuz bir hızla açıp okudu. Yerinden zıpladı. Ahmet Efendi'nin boynuna sarıldı. Bursa'ya gidiyorum. Çağırıyor. Salih Bey yazmış. Hemen gidiyorum. Ahmet Efendi'yi yanağından öpüyor, bir türlü bırakmıyordu. Gazi Paşa çağırıyor. Postacıya bahşiş ver. Çok ver. Hemen ver. Ahmet Efendi, fesübhanallah diye başını sallayarak Latife'nin kıskacından kurtuldu. Beyaz takkesini düzeltti. Verdim zaten küçük hanım, dedi. Son rica. Bir çok akşamlar olduğu gibi Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal koltuğunun içine bağdaş kurmuş kitap okuyordu. İyice dalmış. Baş ucunda ayaklı bir lamba, oda loş. Elle tutulur bir yalnızlık. Kapı usul usul açıldı. Fikriye üzerinde saten bir sabahlıkla saçları omuzlarına dökülmüş içeri girdi. Paşanın önünde durdu. Mustafa Kemal onu fark edince birden kitabını kapattı, doğruldu. Biri izin almadan kitabıyla paşanın arasına girdiğinde nasıl canının sıkıldığını kimse bilemezdi. Buna karşın yine de zarif, nazik bir tavırla konuştu Mustafa Kemal. ''Aa, hayrola Fikriye Hanım. Gel bakalım, otur karşıma, otur. Bak şu tabakta çok güzel çikolatalar var.'' dedi. ''Teşekkür ederim paşam, istemiyorum.'' ''Şey, söyle bakalım, hazırlandın mı? Her şey tamam mı?'' ''Bir şey rica edecektim paşam ama ne olur bana kızmayın. Son bir rica bu.'' Böyle söyledi ve hüzünlü bir mahcubiyetle boynunu büktü. Mustafa Kemal'in kaşları çatılmıştı. Biraz sıkılmış gibiydi. Bu girişin ardından iyi bir öneri gelmeyeceğini anlamıştı. ''Sana hiç kızdım mı Fikriye?'' diye sordu. ''Söyle bakalım, ne istiyorsun? Sizinle Bursa'ya gelmek.'' ''Ne olur paşam, izin verin. Bir kerecik, bir kerecik sizinle birlikte bir geziye katılmak istiyorum. Bu Fikriye'nizin son ricası olacak paşam.''